Ankara Cinayeti, İhsan Tombuş.
Ayrım 17.
Bu davanın mihveri olan ve tek taraflı bir tahkikata girişen Ankara Cumhuriyet Savcısı Kemal Bora, boş olan Haşmet'in dairesini mühürlemiş olsaydı, ki bunu yapmak istemezdi, bugüne kadar mevkuf tutulmazdım. Çünkü orada ilk nazarda Haşmet'in el yazısı ile çizilmiş kroki ve yazılar bulunmaktaydı. Mahkemeniz kanuni tahkikata, ilk tahkikata inanmak zorundadır. Halbuki bu tahkikatın Ankara Savcısı ve 2. Şube Müdürü tarafından yapılan ve istenildiği şekle sokulan bir kombinezondan başka bir şey olmadığının takdirini Yüksek Mahkemenizin takdirine bırakıyorum. Davamıza şekil veren ellerin nasıl hareket ettiklerini kestiremem. Yalnız tanık Kemal'in ifadesine benden duyduğunu söylediği "Savcı beni kurtaracak" deyişimi izah edeyim. Savcı iş yapmış olmanın ve bu becermiş olduğu entrikanın kendisine vereceği nam ve menfaatin sarhoşluğu ile ilk muhakemede iddianameyi yanlış yapmış ve idamımı istemişti. Sonradan pişman olan savcı beni teselli, tehdit, vaat gibi vasıtalarla oyalamaya çalışmış ve bir ara beni kurtaracağına bile söz vermişti. İlk muhakeme safahatında vermiş olduğum "ben öldürdüm" ifadesinden dönemem. Haşmet'in telkinlerine inanmış olmam bugünkü durumumu meydana getirmiştir. Haşmet idam cezası dahi verilse 3 sene cezaevinde kalacağımı, halbuki bu zaman zarfında kendisine yardım edenler tarafından beni tayyare ile dahi kaçırmayı temin edebileceğini bildirdi. Yukarıda arz ettiğim hususattan sonra şunu da söyleyeyim ki, 2 saattir üzerinde oturarak bu ifademi yazmış olduğum yatağımın sessizliği kadar vicdanım da müsterih ve sessizdir. Ancak mütemadiyen bana sual soruyor ve benden cevap istiyorsunuz. Bize delil göster, bize ispat et diyorsunuz. Elimden geldiği kadar bildiğim, gördüğüm delilleri gösteriyorum. Bunların hiçbirisi de size hakikati anlatmıyor. Şimdi bu dediklerim için de benden delil isteyeceksiniz. Ben size nereden ve nasıl delil gösterebilirim? Artık bana bir şey sormayın, çok yorgunum. Allah nasıl bilirse öyle yapsın. Dilekçenin okunmasından sonra mahkeme salonuna derin bir sessizlik çöktü. Herkes derin bir nefes aldı. Aylardan beri beklenen açıklamayı Reşit sözlü değil yazılı olarak yapmıştı. Sözlü olarak yapılmış olsaydı herhalde bu kadar dört başı mamur olamazdı. Bu bakımdan dilekçe her ne kadar Reşit'in el yazısı ile yazılmış olsa bile bu metnin Reşit tarafından değil avukatı Celal yardımcı tarafından hazırlandığı ileri sürülüyordu. Buna rağmen bu açıklama yine de kamuoyunu tam manasıyla tatmin etmiş değildi. Mesela bu davanın seyrinde önemli bir etkisi olduğu aşikar olan Ankara valisi Nevzat Tandoğan'ın hiç bahsi yoktu. Reşit onunla konuştuklarını hiç dile getirmemişti. Bu duruşmanın en önemli safhası olan Reşit Mercan'ın dilekçesinin okunmasından sonra mutat işlemlerin yapılmasına geçildi. Bir heyet tarafından incelenen 3 reçetenin bu defa yazıların tetkiki için Güzel Sanatlar Akademisi'nde incelenmesine lüzum görüldü. Kaybolan mermi meselesi tekrar ele alındı ve şapkanın kime ait olduğu tartışması sonucunda şapka tekrar getirilerek sanıkların başlarına geçirildi. Şapkanın Reşit'in kulaklarına kadar inmesi salonda tekrar gülüşmelere sebep oldu. Sanıkların ve avukatların karşılıklı iddia ve savunmalarından sonra mahkeme 9 maddelik bir ara kararı alarak duruşmanın 17 Temmuz Çarşamba gününe bırakılmasına karar verdi. Mahkemenin aldığı bu kararların en önemlilerinden biri Ankara valisi Nevzat Tandoğan'ın istinabe suretiyle Ankara'da dinlenmesi, diğeri ise savcının ve avukatı Celal yardımcının ısrarlı taleplerine rağmen görgü tanıkları Sultan, Celadet, Tevfik, İzzet ve Yargıtay üyesi Faiz Yörükoğlu'nun Bolu'ya celbedilerek dinlenmeleri talebinin yine reddedilmesiydi. 8 Temmuz 1946 günü Ankara Adliyesi müstesna günlerinden birini daha yaşıyordu. Ankara cinayeti davasının ilk celselerini aratmayacak büyük bir kalabalık adliye binasının önünü ve etrafını doldurmuştu. Polis bir kargaşalığa meydan vermemek için geniş güvenlik önlemleri almış, muhtelif yerlere seyyar parmaklıklar koymuştu. O gün Bolu Ağır Ceza Mahkemesi'nin talimatı üzerine Ankara 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde Ankara Valisi ve Belediye Başkanı Nevzat Tandoğan tanık olarak dinlenecekti. Ankara halkı Atatürk'ten beri Ankara'nın en kudretli ikinci adamını, efsane valisini yakından görmek istiyor ve mahkeme huzurunda neler söyleyeceğini merak ediyordu. Saat 14 sıralarında vali arabasından inerek adliye binasının dış kapısından mahkeme salonunun kapısına kadar 2 sıra haline dizilmiş sivil polislerin arasından geçerek Cumhuriyet Savcılığında mahkemenin davetini beklemeye başladı. Mahkeme daha önce dinlenecek tanıklardan Belediye Yazı İşleri Müdürü Cemil Emre, Belediye Başkan Yardımcıları Taki Gürek, Ziya Alp ve Ankara Emniyet Müdürü Şinasi Tolga'nın ifadelerine başvurdu. Bu tanıkların görgüye dayalı ve esası etkileyecek bir bilgileri yoktu. Ancak Ankara Emniyet Müdürü Reşit Mercan'ı valinin talebi üzerine makamına getirdiklerini, vali Reşit'le konuştuğu sırada içeride kendisinden başka 2. Şube Müdürü Naci Uluer ile Anafartalar Karakolu Başkomiseri İhsan'ın da bulunduğunu anlattı. Bunun üzerine Hamit Şevket İnce bir ayrıntıya dikkat çekti. Bolu'da dinlenen tanıklardan Naci Uluer, valinin Reşit'le konuştuğu sırada sadece kendisinin bulunduğunu söylemiş. Şinasi Tolga'dan hiç bahsetmemişti. Şimdi odada bulunanlara bir kişi daha ekleniyor. Emniyet müdürü sinirlenerek cevap verdi. Nasıl olur efendim, benim muavinim içeride dursun da ben kapı önünde bekleyeyim. Bu akla uygun mudur? Dört tanığın dinlenmeleri bittikten sonra en önemli tanığa sıra geldi. Mahkeme başkanının isteği üzerine mübaşirin gür sesi koridorlara yayıldı. Nevzat Tandoğan! Şahit Nevzat Tandoğan! Savcının odasından çıkan vali, polis kordonu arasından vakur adımlarla yürüyerek saat 16'da mahkeme salonuna girdi. Bütün dinleyiciler nefeslerini tutmuş, pür dikkat valinin ne söyleyeceğini bekliyorlardı. Çok üzgün ve heyecanlı görünen Tandoğan'ın tanık olarak bile olsa mahkeme huzurunda ayakta sorguya çekilmesini hazmedemediği ve gururuna yediremediği açıkça belli oluyordu. Buna rağmen mahkemeye karşı çok hürmetkar davranan vali Tandoğan, kimlik tespitinden sonra konuşmaya başladı. Merhum Doktor Naci'nin öldürüldüğüne, Çocuk Esirgeme Kurumu apartmanında oturan Doktor Fahri Ecevit'in geç vakit eve döndüğüm zaman beni telefonla araması üzerine muttali oldum. Yaptığım soruşturmada yetkili memurların işe el koyduğunu öğrendim. Ertesi gün Emniyet Müdürü Şinasi, katilin biraz evvel Anafartalar Karakolu'na gidip teslim olduğunu ve Emniyet Müdürlüğü'ne getirildiğini haber verdi. Bu menfur cinayetin katilini görmek ve bizzat kendisinden bu eylemi nasıl ika ettiğini öğrenmek istedim. Bu vilayet dahilinde huzur, asayiş, emniyet mesuliyetini üzerine almış idare adamı sıfatıyla katili görmek istememde bir gayri tabiilik yoktur. Katili getirin dedim. İkinci şube müdürü Naci ve adının Reşit Mercan olduğunu söyleyen bir genç odama geldi. Kendisine olayın sebebini sordum. Uzun zamandan beri takatsiz ve arka ağrılarından muzdarip olduğunu, doktor Naci'ye gittiğini, rapor vermeyince tabanca ile tehdit etmek istediğini, fakat doktor kaçınca ateş ederek vurduğunu söyledi. Ben de kendisine böyle bir iş için güzide ve münevver bir adamın öldürülmemesi lazım geldiğini, bana geldiği takdirde kendisini hastaneye yatırabileceğimi söyledim. Bundan sonra emniyet müdürü ve ikinci şube müdürü Reşit'i alarak odamdan çıkardılar. Ben Reşit'le konuşurken Haşmet'in ismi bu işe karışmamıştı. Haşmet'in benim tarafımdan himaye edilmesi, benim tarafından Reşit'e Haşmet'in ika ettiği suçu üzerine alması hakkında herhangi bir telkinde bulunulması, az ceza ile kurtulması için tavasutum, Amerika'ya kaçırılması hakkındaki vaadim sadece yalandır. Böyle bir şey olmamıştır. Vaka günü Haşmet'i görmedim. Mevzu bahis saatlerde Haşmet'in dairede bulunup bulunmadığını bilmiyorum. Mahkeme başkanı ifadesini tamamlayan vali Tandoğan'ı bu kez soru yağmuruna tuttu. Reşit ile kaç dakika konuştunuz? Azami 10-15 dakika. Vaka günü belediyeden saat kaçta çıktınız? Tahmini olarak 13-13.30. Araya Hamit Şevket İnce girdi. Bu şehirde meydana gelen her olayı vali bey bizzat tetkik eder mi? Her katili bizzat görür mü? Bu şekilde hadis olan her vaka, yani meydana gelen her olay ve her suç üzerinde hassas hareket etmek mecburiyetindeyim. Bunlar benim asli vazifem meyanındadır. Gururunun incinmesinden duyduğu üzüntü ve heyecandan dolayı valinin yorulduğu göze çarpıyordu. Nitekim kendisi oturabilmek için mahkemeden izin istedi ve verilen sandalyeye oturarak konuşmasına devam etti. Senelerden beri bu şehirde meydana gelen mühim hadise faillerini şahsen görmekteyim. Hamit Şevket İnce, ben Ankara'ya 18 sene evvel geldim. Vali iyi bir adamdır, benim sınıf arkadaşımdır. Yalnız iyi bir idareci değil, aynı zamanda iyi bir hukukçudur da. Fakat Reşit Mercan mahkemede ne zaman validen bahsedilse taş kesilmekte, durgunlaşmakta ve korku belirtileri göstermektedir. Vali ile neler konuştuğunu kesinlikle söylememekle ve asla söylemeyeceğini de ifade etmektedir. Bu korkunun ve suskunluğun sebebi acaba nedir? Vali Hamit Şevket İnce'nin bu imasından fazlasıyla alınmıştı. Sayın Hamit Şevket'e söylemek isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti'nde amir ve memurlar hiçbir zaman bir katili tayin etmek vaziyetine düşmemişlerdir. Bu iddialarla neyin sağlanmak istediğini anlamak bir türlü kabil değildir. Reşit'in bu yalan dedikodularla güttüğü gaye mahkemenin kanaatini sarsmak, efkâr-ı umumiyeyi yalan dedikodularla şaşırtmaktır. Hamit Şevket bana mı söylüyor diye ayağa fırladı. Vali, hayır bu sözler Reşit'e aittir. Haşmet valinin kendisini Amerika'ya gönderilecek bir kadın için tayyarede yer bulmaya memur ettiğini söyledi. Hatta bunun için sefarethane ile ve Mr. Gradit ile temas eylediğini söyledi. Bu hususta ne diyorlar? Tayyarı ile seyahat meselesi vaki değildir. Bunu sefarethane tekzip etmiştir. Vali Nevzat Tandoğan'ın tanıklığı bir saat kadar sürdü. Duruşma ertesi güne bırakıldı. Vali Nevzat Tandoğan'ın yaptığı tanıklık ve verdiği ifade davayı etkileyecek içerikte değildi. Ancak Reşit Mercan'la niçin konuşmak ihtiyacını duyduğuna dair açıklama kamuoyunu hiçbir şekilde tatmin etmemişti. Zira bir cinayeti tahkik edecek ve sanıkların ifadelerini alacak olan makam kanunlara göre savcı ve hakimlerdir. Valilerin asla böyle bir yetkisi ve görevi yoktur. Vali Nevzat Tandoğan ise verdiği ifadede bu gibi vakalarda hassas davranmak ve bu şekilde hareket etmek mecburiyetinde olduğunu söylemiş ve bunların kendi asli vazifesi olduğunu iddia etmişti. Belki kendisi bu hareketinde samimiydi, belki günün şartlarına göre ve kendisinin Ankara'nın mutlak hakimi olduğuna inandığı için böyle davranmış olabilirdi. Nitekim onun valilik dönemini tetkik eden yazarlar bu gibi davranışların Nevzat Tandoğan için normal olduğunun örneklerini vermekteydiler. Ancak valinin Reşit Mercan'ı makamına getirterek onunla konuşması samimi bir görev ve yetki tecavüzü olmuş olsa bile böyle kritik bir cinayet olayına valinin müdahalesi halk arasında türlü yorum ve dedikodulara sebep olmuştu. Bu yorum ve dedikodular her ne kadar yazılı basına aksetmemiş olsa da Fısıltı gazetesinde manşet haline gelmişti. Bu manşetlerde türlü söylenti ve dedikodular yayımlanmakla beraber en çok üzerinde durulan senaryo ve yakıştırma bu cinayetin Taksim olayıyla irtibatlandırılmasıydı. Rivayete göre Ankara cinayetinden 7 ay kadar önce 10 Mart 1945 gecesi Taksim'de bir kavga sonucu Muzaffer Kayalıbay isimli bir kişinin otomobille ezilerek öldürüldüğü haberi kulaktan kulağa yayılmış ve bu olaya Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün oğlu Ömer İnönü'nün adı karışmıştı. Ancak bu olay hakkında yazılı basında hiçbir habere rastlanmamıştı. Her zaman olduğu gibi günlük gazetelerdeki bu boşluğu Fısıltı gazetesi doldurmuştu. Fısıltı gazetesinin yazılı basına göre çok büyük avantajları vardı. Bir defa muhabirleri ve bayileri sonsuzdur. Çünkü her vatandaş bu gazetenin hem bayiyi hem de muhabiridir. İkincisi Fısıltı gazetesinin ve muhabirlerinin hiçbir sorumluluğu yoktur. Yazılı basının sustuğu yerde bunlar haberleri istedikleri şekilde imal ederler. İstedikleri şekillere sokarlar ve istedikleri kadar abartabilirler. Asıl önemli olan bu gazetenin haberlerini ne tekzip etmek ne de düzeltmek mümkündür. İşte basının hür olmadığı tek partili devirde cereyan eden bu olayda normal gazetelerde yer almayınca meydan Fısıltı gazetesine kalmış, bu gazete de olayı istediği şekilde yayımlamıştı. Ankara valisi Nevzat Tandoğan'ın oğlu Haldun Tandoğan'ın da adının geçtiği olayda yargı kararı ile Ömer İnönü temize çıkmış, eski cumhurbaşkanı ve ailesi bu surette resmen aklanmış olmasına rağmen bu konu halk arasında büyük bir dedikoduya neden olmuştu. Bu dedikoduların hiçbir suretle ispatı mümkün değildi. Ancak Nevzat Tandoğan'ın yetkisiz olarak bir cinayet sanığı olan Reşit Mercan'ı makamına davet etmesi ve Reşit'e göre 1,5 saat, Komiser İhsan'a göre yarım saat, 2. Şube Müdürü Naci Uluer'e göre 20 dakika, Emniyet Müdürü Şinasi Tolga ve bizzat Vali Nevzat Tandoğan'a göre 10-15 dakika görüşmüş olması sabit ve gerçekti. 9 Temmuz 1946 Salı günü Ankara'nın farklı günlerinden biri değildi. Sabahın erken saatlerinde henüz Temmuz'un yakıcı sıcakları başlamamıştı. Sokaklar telaşlı bir kalabalıkla dolmaktaydı. Kibe esnaf dükkanlarının kepenklerini açmakla meşgul, memurlar mesai saatinde dairelerine yetişmek çabası içinde, öğrenciler de okullarına koşuşmaktaydılar.
Ayrım sonu.